Pusula programında sevgili Ömer Gencal'la beraberiz. Ömer, bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 101. yılı. Önce onunla başlayalım istersen.
Ben büyük bir gurur içerisindeyim sevgili Kerim. Biliyorsun her programda hemen hemen elime fırsat geçtikçe sonlu oyun sonsuz oyun anlatıyor. Doğru. Rahmetli Murat Sertel'i de buradan bir kere daha almış olayım. Özellikle oyun teorisini anlatması bana çok büyük şeyler katmıştı vakti zamanında. Sonlu oyun bizim bahsettiğimiz işte bildiğin futbol, basketbol gibi kazananı belli, oyuncu sayısı belli, kuralları belli, süresi belli olan bir oyun stili. Sonsuz oyunda oyuna giren çıkanlar belli değil, oyuncu sayısı belli değil, evet, kuralların değiştiği ve sürekli olarak oyunda kalmak için kaynağa ihtiyacı duyduğun bir oyun stili. Ben bunu bir yazımda belirttim. Özellikle Twitter'daki pinned tweetimde onunla alakalı. Merak eden varsa da oradan okuyabilir. Ben Cumhuriyet'in ilanını bir sonsuz oyuna benzetiyorum. Zira Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır diye bu zihniyeti zaten söyleyerek bunu nasıl bir oyun tarzıyla gideceğini en azından o dönemde işaretlerini vermiş. Burada ben kazandım sen kaybettiğinden daha ziyade ben kazandım sen de kazandın. Evet. Kazan kazan stratejisiyle gidecek bir süreç olmalı. Zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında hep böyle bir zihniyetle gidilmiş. Hatta Cumhuriyet kurulmadan önce biliyorsun Temmuz 1921'de biz bu oyunun içerisinde kalacağız diye eğitim şurası yapan, evet, bir kafa yapısı var o dönemde. Bu çok önemli. 101. yıl kutlu olsun. Daha nicelerine bu sonsuz oyun içerisinde kalabilmek için bizim insan kaynağını kaybetmememiz en önemli kilit noktalardan bir tanesi. Cumhuriyetin kazanımlarını gelecek nesillere aktarabilmek için şimdiden bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir şeyler değil, çok şey yapmak gerekiyor. Tekrar Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun diyeyim.
Evet Ömer. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Her dönemi aslında o dönemin hem global hem yerel şartlarıyla değerlendirmek lazım. 1923'te egemenlik kayıtsız şartsız milletini diyebilecek bir vizyonla aslında bir imparatorluktan sonra çok rahatlıkla ona benzer bir yönetim şekliyle devam etme opsiyonu elindeyken o gün bizi yönetenlerin bunu bir cumhuriyete çevirmek ve sonrasında da bunu bir demokrasiye dönüştürmek üzere bir vizyon ortaya konmuş.
Müthiş.
1923'e döndüğümüzde ve sonrasındaki 10-20 yılda Avrupa'da, dünyada neler olduğuna baktığımızda o günkü vizyonun ne kadar kıymetli olduğu bence daha iyi anlaşılabiliyor. Cumhuriyet değerleri aslında şekillendirdi ondan sonraki belki 100 yılı. Ama bundan uzaklaştığımız, yakınlaştığımız dönemler de oldu. Ben şimdiki dönemi biraz bundan uzaklaştığımız dönem olarak maalesef görüyorum. Ama Cumhuriyet değerleri eninde sonunda bilgi, işte rasyonellik, akıllıca yönetme gibi değerleri de içerdiği için eninde sonunda galip gelecek. Bundan da hiç kimsenin şüphesi yok. 101. yılımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara diyelim. Doya doya da kutlamak hakkımız artık diye düşünüyorum bugün.
Çok doğru.
Buradan aslında geçen hafta bir bütçe üzerinde konuştuk. Ufak bir düzeltme kendi adıma yapmak istiyorum. Şöyle tabii ki oradaki özellikle mesela BSM'deki %150 artışlar geçen seneki bütçeyle yani 2024 bütçesiyle 2025 bütçesi arasındaki farkı yansıtıyor. Ama 2024 tahsilatlarıyla 2025 bütçesini karşılaştırdığımızda oradaki artışlar yaklaşık %50'ler civarında. Ortalamada da %43 civarında bir reel artış, bir artış olacak görünüyor. Gelecek sene enflasyonunun da ortalama enflasyonun OVP'de %30 civarında olacağını düşünürsen aslında önemli bir reel artış vergi gelirlerine hala planlanıyor ama geçen haftaki yani bahsettiğim bazı kalemlerdeki %100'lük artışlar mevcut tahsilatlara göre yapılmış. Bunu bir düzeltmek istedim ben öncelikle.
Bir de şöyle bir düzeltme, evet, yapalım. Geçtiğimiz hafta 2025 yılı içinde ben faiz giderlerinin 1.6 trilyon, evet, civarında olacağını söylemişim. Hı. Tekrar dönüp baktığım zaman 1.9 trilyon, evet, üzerinde 1 trilyon 950 milyar yaklaşık %55,5'luk bir artış, evet, var. O konuda da ilerleyen programlarda aslında daha detaylı borç dinamiklerini de ben de konuşmak isterim ama bugün farklı şeyler konuşacağız.
Vergi istisnası ve teşviklerinde 3 trilyonu geçtiğini gördüm. Yani onu tahmin ediyorduk ama bu da korkunç bir tutar
korkunç
tabii.
Bir
ama bu konu çok su kaldıracağı için bunu bir kenara bırakalım. Ben bu hafta bir kur politikasını masaya yatıralım seninle istiyorum. Kur politikasında sanki hem bir şeyler değişiyor hem de önümüzdeki döneme bir mesaj veriliyor gibi hissediyorum. Ne olacak? Herkesin çok ilgilendiği kur politikasında önümüzdeki 6 ay bir sene de bize neler bekliyor?
Mesele ekonomide yapmış olduğum programlardan bir tanesi, sevgili Semih'le yapmış olduğumuz, evet, programlardan bir tanesinde ben şunu söylüyorum. Bu seneki kur politikası dalgalı kur politikası falan değil. Evet. İsmi dalgalı kur ama yöneten yönetilen kur politikası. Evet. Burada açıkçası ne kadar enflasyon o kadar devalüasyon gibi bir kavram olacak diye bekliyorum diye. Hatta reel olarak da kur değerlendi. Değerlenmeye de devam etti. Açıkçası şunu söyleyeyim. Dalgalı kur rejimi içerisinde ve aynı zamanda yönetilen, yönlendirilen kur rejimi içerisinde rezerviniz yeterli miktarda olmazsa eğer ve gerçekten reel bir faiz vermiyor iseniz bunu sürdürmeniz zaten mümkün değil. Evet. Yani o kredibilite anlamında o kredibilite açığını anında ortadan kaldıran yeni bir kur atağı gelir. Kur yeni bir yerde dengeye ulaşır ve devam ederdi. Merkez Bankası öncelikle geçen Mart ayında %50'ye kadar çıkartmış olduğu faizle en azından bunun arkasında durduğunu gösterdi ve bu gösterdiği para politikasındaki kararlı duruş en azından rezervlerin yeterli miktarda birikmesine de sebep oldu. Ha şunu söylemek lazım. Şimdi bu rezervler birikti ama bu rezervlerin birikmesinin karşılığında TL ne oldu? Nereye gitti? Ben şunu görüyorum. Sene başından itibaren özellikle para piyasası fonlarında 25 milyar doların üzerinde bir artış var TL olarak. Onun yanında hala DTH'ta 218 milyar sene başından bugün geldiğimiz nokta 197 milyarlar. Orada eriyen tutar. Öbür tarafta bir bakıyorsun fonlar tarafında 19 milyar dolarlık bir artışla döviz cinsi fonlara gitmiş.
Evet, serbest fonlara.
Yani hala burada bir risk var. Yatırıma gitmiyor. Üstüne üstlük ciddi miktarda biz bir dolar cinsinden faiz veriyor görüntüsündeyiz. Bunu bir tarafa koyalım. Yatırıma gitmiyor ise peki bu bedeli nasıl ödeyeceğiz arka planda? Açıkçası kredibiliteyle sürdürüyoruz diye bakıyorum ben bu olaya. Çünkü ihracatçıyı da orada ciddi olarak etkileyen bir nokta var. Yurt dışı üfe ile kurun şu anda enflasyonun daha doğrusu kurun gelmiş olduğu noktada 2017 yılından itibaren yapılmış olan baz etkisini alarak diyelim. Arada %23'ün üzerinde bir fark var. Ve bu fark sanki daha da açılacak gibi. Eğer enflasyonda arka planda gerçekten düşeceğine inanan bir toplum olmazsa bundan sonra gelecek olan enflasyonun Merkez Bankası hedeflerinde mevsimsellikten arındırılmış olarak %1,5'lar gelmeyecekse biz bu faiz politikasına belirli bir zaman daha devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Peki devam ederken bu kadar reel değerlenmeyle enflasyonu eğer beklentiler ölçüsünde düşüremiyor isek bu kadar kısa vadiye yığılmış bir TL dönüp tekrardan onu hep söylüyoruz. Cari açık fazlaya bile dönse sermaye akımlarından yurt dışına para çıkıyor ve rezerv kaybediyoruz diye. Böyle bir çerçevede acaba kısa vadede bu kur atağına sebep olur mu olmaz mı? Beni en çok rahatsız eden konu o. Diğer taraftan da sanayi üretiminin düşüyor olması. Bunun ihracata yansıma konusundaki negatif perspektif. Avrupa'da düşen talep. Bunların hepsine baktığım zaman ben açıkçası kur politikasının en azından merkezin son dönemde yeterli miktarda demeyeyim de şöyle söyleyelim. Merkezin artık müdahale etmeyip kuru nominal olarak da aşağıya düşürüyor olması bana resim olarak biraz sanki dalgalı kura yavaş yavaş geçecekmiş gibi bir görünüm arz ediyor. Benim oradaki başka bir takım noktalar var değinmek istediğim. Sen de bu konuyla ilgili fikirlerini sonra söyle. Ondan gidelim. Sonra oraya geçelim istersen.
Ben. Aslında bu kur politikasının biz net ve en açık sinyalini bu sene 8 Şubat'ta Fatih Karahan'ın yaptığı enflasyon raporu toplantısında gördük. Yani net bir grafik verildi bize aslında. Şu söylendi. Faiz büyüktür enflasyondan. Enflasyon büyüktür de kur artışından olacak. Şimdi bu dengeyi de bir süre götüreceklerini söylediler. Bunu yaparken de rezerv pozisyonları çok kuvvetli değildi. Ama özellikle yerel seçimler sonrasında pozisyonu iyileşti ve bu çalışmaya başladı. Çalıştıkça da hem Merkez Bankası'nın bu konuda kendine özgüveni gelmeye başladı. Hem de döviz piyasası üzerinde Merkez Bankası'nın hakimiyeti çok arttı. Ama özellikle Mart ile Ağustos arasındaki döneme baktığımda böyle hani aylık enflasyonlar %3'ler seviyesinde, 4'ler seviyesinde gelirken Merkez Bankası'nın kurları, sepet kuru dediğimiz %50 dolar, %50 eurodan olan sepet kuru böyle 1-1,5'lar seviyesinde yukarı götürerek bu dengeyi tutmaya çalıştığını gördük. Yani bebek adımlarıyla döviz yukarı gidiyor ama enflasyon bunun üstünde, faiz tabii ki bunun da daha üstünde. Bu bir reel değerlenme yaratıyor. TL'ye dönmüş olanlara da dolar bazında önemli bir getiri sağlıyordu. Ama şunu gördüm ki senin de bahsettiğin gibi o bebek adımlarıyla yukarı giden dövizi gördükçe DTH'tan kaçanlar işte döviz fonlarına kayıyor. Bir kısım yurt dışı geliyor Türk lirası pozisyonu oluyor. Yurt içinde de bazı kişiler işte para piyasası fonları veya mevduat vasıtası TL dönüş sağlıyorlar. Fakat çok kısa vadeli bir ticaret, trade oluşuyor. Hem yurt için yerleşiklerden hem de yurt dışından. Bu da şunu ortaya getiriyor. Yani dövizi bebek adımlarıyla yukarı gittiğinizde bir yatırım enstrümanı olmaktan da çıkaramıyorsunuz. Şimdi son bir ayda bir buçuk ayda benim gördüğüm kuru sabit götürerek, hatta zaman zaman nominal düşüşe izin vererek aslında bu reel değerlenmeyi biraz daha derinleştiriyorlar. Yani faiz aylık %4'lerde, enflasyon umarız aylık 1,5-2'lere gelecek, kur artısı 0. Bu reel değerlenmenin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını bize gösteriyor. Bu nasıl yavaşlayabilir? Ancak enflasyon düşüşüyle yavaşlayabilir. Yani kur artışı olmayacaksa, o zaman aylık enflasyonunuz 3 yerine 1,5'a geldiğinde sizin reel değerlenmeniz aylık %1-1,5'lar seviyesinde olur. Ama eğer bunu yapamazsanız, enflasyonunuz yine 3'ler seviyesinde gelmeye başlarsa, bu reel değerlenme hem ihracatçı açısından hem de Türkiye'nin dolar bazında çok pahalı bir noktaya gelmesi açısından çok daha yıkıcı sonuçlara gelebilir. O yüzden bence Merkez Bankası artık son kurşun atıyor bence. Kur iyice baskılayarak hazır eline rezerv gücü de geçmişken, yıl sonu kurunu muhtemelen bizim tahminlerimizin bile altında kapatacağız. Ben hatırlıyorum, burada Şubat-Mart aylarında işte dolar 36-38 civarında yıl sonunu kapatır demiş ki oldukça tepki almıştık o dönem karşılıklı. Doğru. Olarak. Negatif tepkiler almıştık. Siz neden bahsediyorsunuz diye. Şimdi orayı bile bulmayacak gibi görünüyor. Bu da şunu ortaya koyuyor. Merkez Bankası enflasyon beklentilerini aşağı çekmek için ve enflasyonu aşağı çekebilmek için kur silahını daha fazla çekti ve bunu da herhalde önümüzdeki 3-4 ay içerisinde çok agresif şekilde uygulayacak gibi görünüyor. Kolay gelsin. Çok zor bir iş. Başarılı olmaları da şart. Yani bunda başarılı olamazlarsa ondan sonrasında daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Bunu yaparken bir de faiz düşürecekler. Ben Aralık'ta bekliyorum faiz düşüşünü. Kimisi Ocak'ta bekliyor. Bunu yaparken bir de faiz düşürüleceği için bir piyasa oynaklığıyla karşılaşma ihtimalleri de yükseliyor tabii ki. Ama deniyorlar. Sözü ben sana vereyim. Hani bu kur politikası değişimi oldu da bazı şeyler hiç değişmedi sanki, değil mi?
Bazı şeyler hiç değişmedi çünkü kur politikasını eğer nominal anlamda yine Türk lirasının değer kazanması, doların düşüşünü eğer konuşuyor isek, burada özellikle arka plandaki enflasyon beklentilerini yönetme anlamında iyice kur baskılansın diyerek alım satım spreadlerini hala bu kadar geniş tutturacak bir ortamın olmaması, evet, lazım.
Yani banka alım satım şeyleri, marjları, spreadleri birlerin üstünde değil mi? Hala öyle.
3,5'larda. Bazıları bazı bankalarda 4,5'larda. Evet. Yani neredeyse bir aylık faiz kadarlık bir, evet, şey var. Bazı insanlar da bunu daha önce programda, evet, söyledik. Bazı insanlar şunu düşünüyorlar. Ya ben evet geçeceğim TL'ye ama istediğim zaman bu rahatsızlığım devam ettiği sürece dolara geçmek için eğer böyle bir spread olursa şimdilik dolarda durmaya devam edeyim. Nasılsa bir zaman patlar bu diye. Senin yazında da, evet, özellikle belirttiğin gibi kedi olarak bir yerde, evet, bekliyor. Alnını bekliyor diye şey yapalım.
Yani şu oluyor, seyircilerimize hatırlatalım. Yani 34.25 ekran fiyatı görüyorsunuz ama bankanın sizden 33.75'ten alıp 34.75'ten satarım diye bir fiyat koyuyor. Bu da hani iyisidir. Böyle olunca da peki bunu bankalar kendileri mi yapıyorlar? Merkez Bankası mı bunun talimat olarak veriyor? Hani biraz da bunu açalım istersen.
Ben bankaların farklı farklı politikalar uyguladığını görüyorum. Çünkü bir bankada %4,5 iken bir bankada %1,7. Evet. Öbür tarafı işlem kaymaya başladıkça öbür banka tekrardan spreadini düşürüyor. Evet. Bazı bankalar burunlarından kıl aldırmıyor. Bazı bankalar şunu da söylüyor hala. İşte efendim böyle böyle Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi var, tembihi var diye. Evet. Ama bu tembih çok geçmişte kaldı diye düşünüyorum. Ben hala, evet, Merkez Bankası'nın bu konuyla ilgili müdahale olduğunu da düşünmüyorum.
Ben şunu duydum Ömer. Dediğin gibi 2023 Haziran öncesinde bankalara marjınızı açın talimatı gitmiş. Fakat ondan sonra yeni bir talimat da gelmemiş vaziyette. Bankaların da işine geliyor tabii ki bu pozisyon.
Alım satım.
Ya bir ediyorum. Telefon açılsa ya artık biz normalleşiyoruz, rasyonelleşiyoruz. Bunu %1'in üstünde yapmayın derseniz yaparlar.
Doğru.
Demek ki bu da istenmiyor. Bu da ilginç aslında.
Doğru. İkinci nokta da şu. Özellikle genel olarak Türkiye'nin short pozisyonuna baktığımız zaman ki o short pozisyon içerisinde kamunun çok ciddi miktarda, evet, azaldı. Fakat azalan short pozisyonunun çok büyük bir kısmı da özel sektördeki şirketlerin kullandıkları kredilerden ki sene sonu, evet, 128 milyar dolardan 163 milyar dolarlara gelmiş bir döviz cinsi kredi var. Bu şirketlerin 73,5 milyar dolar olan short pozisyonunu 124 milyar dolarlara kadar getirdi şu, evet, anda. O noktada şu, hem spot tarafında çok ciddi bir açıklık var hem de aynı zamanda türev enstrüman şu anda piyasada işlemiyor. Evet. Sen de çok iyi hatırlarsın. Biz 1990'lı yıllarda sadece döviz üstüne türev değil aynı zamanda faiz üstüne türevler, evet, de yapardık. Yani bizim FRA dediğimiz Forward Rate Agreement dediğimiz 3 aydan 9 aya, 6 aydan 12 aya kotasyonlar sorup onun türev enstrümanları olarak faiz tarafında kendimizi hedge edebileceğimiz belirli veya speküle edebileceğimiz belirli trade'ler yapardık. Bunu şirketlere önerirdik. Şirketlerin özellikle multinational olanları, yurt dışından gelip burada işlem gören, faaliyet gösterenleri bu işlemleri yaparlardı. En basit anlamıyla bir forward kuru bile bankasından bankasına o kadar ciddi farklılıklar, evet, gösteriyor ki bunların belirli bir bir artık standartize demeyeyim, rekabetçi ortama giriyor olması lazım ki bahsettiğimiz o dalgalı kur rejimini de hem aşağı yönde hem yukarı yönde kullanabilecek bir ortama erişelim. KKM de 41,5 milyar dolar evet. civarında bir rakama geldi. Merkez Bankası'nın şu andaki swap hariç net döviz rezervi de 40 milyar dolara evet. yaklaştı zaten. Bu kadar hani rahatlamışken ki riskler varken ben açıkçası bu konunun kur tarafındaki, kur rejimi tarafındaki net söylenenle yapılan arasında artık bir uçurumun olmaması, o kredibilite açısından da kapanması gerektiğini
evet,
düşünüyorum.
Evet. Yani bu banka marjının bence çok çok önemli. Artık döviz piyasasında biraz kendi ayakları üzerinde durabildiğini göstermesi lazım. Sürekli Merkez Bankası'nın güdümünde bir döviz piyasası neredeyse 6 sene oldu. Bundan da biraz çıkmak lazım. Sevgili Haluk Bürümcekçi'nin geçen hafta o böyle Türkiye döviz pozisyonunu yayınlıyor. Yani özel sektör dediğimiz hane halkı ve şirketlileri bir sepete koyuyor. Kamuyu başka bir sepete koyuyor. Mesela kamunun döviz pozisyonuna baktığımda çok ilginç bir gelişme. 2023'ün Mayıs-Haziran'ı gibi yani bundan yaklaşık 16-17 ay önce 325 milyar dolar açık pozisyona girmiş kamu. Şimdi 175 milyar dolara gelmiş. Yani 150 milyar dolarlık bir iyileşme olmuş. Bu 175 milyar dolar neredeyse işte 2018-2019 seviyelerine geri gelmiş. Şunu görüyorum yani kamu bu hani döviz rezervlerinin satışı başlandığında 2019 Mart'ta yerel seçimlerle beraber kamu döviz riskini üstüne almış 2019'dan 2023'e kadar olan dönemde. 2023'ten bugüne kadar olan dönemde de bu döviz riskini tekrar özel sektöre plase etmiş. Ama şurada korkunç bir veri var ki kamunun döviz riskini üstüne aldığı dönemde kurlar ortalama 4, 5, 6, 7 civarında. Bu riski tekrar plase ederken ki 30'ların üstünde 32'ler, 31'ler civarında bir ortalama kurla. Yani 5'ten satıp 30'dan geri almak gibi bir ticaret 6, yapmış.
6,5 katına kadar evet. çıkmış.
Arada da korkunç bir enflasyon yaratmış. Bu 5'ten altından satarken de aman hem ucuza alsınlar hem de ucuza finanse etsinler diye faizleri baskılanmış. %80 enflasyonda %20 ile kredi kullanıp döviz alabilen bu seviyelerden şirketler, bireyler ortaya çıkmış. Muazzam bir servet transferi, muazzam bir kaynak israfı yapıldı bu dönem içerisinde. Şimdi dediğin gibi şirketler de hazır döviz baskılanıyorken döviz kredilerini arttırıp döviz borçlusu olmaktan da çekinmiyorlar. Ama artık aynı filmi de iki kere seyrettik, üç kere seyrettik de dördüncü kere bence seyretmeyelim. Buradaki risk sınırlamalarını hem kamunun başta BDDK olmak üzere çok daha iyi bir şekilde yapıyor olması lazım. Ama hani BDDK ile Merkez Bankası'nın ne kadar tandem oynadığı, ne kadar koordineli olduğu konusunda benim çok büyük soru işaretlerim var. Daha önceki programlarda da bahsetmiştim.
Benim orada belirtmek istediğim bir husus daha var. Yani sonuçta bireyler döviz kazanmıyor. O nedenle dövize endeksi kredi alma konusunda veya döviz kredisi alma Tabii. konusunda yapılmış olan yönetmelik düzenlemeler doğrudur Doğru. diyelim. Ama şirketlerin sonuçta döviz kredisi kullanması konusunda veya herhangi bir para birimi cinsinden kredi kullanması konusunda yapılmış olan regülasyonların açıkçası yani siz bilmezsiniz, biz daha iyi biliriz. O yüzden bu konuyla ilgili sizin yapabileceğiniz, oynayabileceğiniz alanı daraltıyoruz demek de bence çok mantıklı değil. Bunu yapmak yerine finans yöneticisi olarak çok daha profesyonel, iyi, aklı başında ve risk yönetimini düzgün yapacak insan kaynağını şirketlerde istihdam ediyor olmak çok daha mantıklı. Çünkü bu konuyla ilgili bir sürü fırsat çıkıyor. Tabii ki o fırsatlarından riskler de çıkıyor ve o risklerin yönetilmesi de çok daha önemli oluyor benim gördüğüm. Ben bu konuya da bir dikkat çekmek istedim. Evet. Sonuçta ilk temelden alım satım makaslarındaki bu genişliği ortadan kaldırarak yavaş yavaş o bebek adımlarını evet. biraz daha piyasanın gelişimi yönünde atmak bence çok faydalı Doğru. olacak diye düşünüyorum.
Doğru. Bu şey döneminde hani 2018'den bugüne geçen bu dönemde bu döviz riski transferinin yani önce kamuya geçip sonra kamudan şimdi özel sektöre geçmesinde de şöyle anekdotlar da oldu. Mesela büyük bir şirket diyor ki ya benim 5 milyar dolarlık borcum 1 milyar dolara düşürdüm diyor. Bunu büyük bir finansal başarı olarak ortaya koyuyor. Aslında yapılan zamanında Türk lirasına çevrilmiş olan kredilerin ondan sonrası döviz kredilerinin ondan sonrasında çok ucuz bir şekilde faizlerinde düşürülmesiyle ödenmiş olması. Bunun bir finansal beceriden daha çok kamunun bir hediyesi olarak görmeleri de gerekir. Doğru. Ama görmüyorlar. O yüzden de hani ben biraz da uyarıyı bunun için yaptım. Bazen çok büyük özgüvene kapılabiliyor şirketler. Ama o özgüven kamunun doğru yanlış yönetimlerinden gelen hediyelerden de olabiliyor. Bunların biraz farkında da olunması lazım diye düşünüyorum. İstersen son olarak bugün biraz kur politikası ağırlıklı konuştuk ama tüketici güveni ve reel kesim güven endeksinde de veriler açıklandı. Onları da değerlendirip programımızı sonlandıralım.
Tüketici güvenindeki özellikle son 3 aydaki artış biraz umutlara bağlı. Ben hep 3 aylık önümüzdeki döneme dair sorulmuş olan sorulardan gelen pozitif evet. cevaplar nedeniyle tüketici güven endeksi yukarıya gidiyor. Aynı şey reel kesim güven endeksinde de söz konusu diye baktım ben. Detaylarda öyle evet. bir durum söz konusu. Üstüne üstlük kapasite kullanımının düştüğü, kapasite kullanımının da %75'ler civarında kaldığı bir ortamda yaşıyoruz. Burada çünkü iki tane farklı birbiriyle çelişen veri var. Tüketici güvenindeki bu artışın önümüzdeki dönemde ücretlere yapılacak olan zamla birlikte ihtiyaçların karşılanabilecek olmasından herhalde diyorum pozitif bir beklenti var. O yüzden yukarıya doğru gidiyor. Yoksa genel olarak baktığımız zaman asgari ücretin şu andaki açlık sınırıyla arasındaki fark %17,5'lara çıkmış durumda. Daha da çıkacak gibi görünüyor. Asgari ücretle ilgili ciddi bir tartışma da var. Şu anda kamuoyunda özellikle ekonomistlerin altına imza attıkları bir deklarasyon ve bu konuyla ilgili %25 yapılacak olan asgari ücretin Türkiye'deki ekonomik aktiviteyi daha da durduracağı ve enflasyona bunun neden olmadığı yönünde. Aynı şey reel kesimde de geçerli diye tahmin ediyorum. Ücretler tarafına yapılacak bir miktar artışla birlikte en azından piyasada bir canlılık olacak. Ona şimdiden hazırlanalım. Zira arka planda stoklarımızı zaten bu kadar yüksek faiz ortamında erittik. Bundan sonraki 3 ayda pozitif beklentimiz üretim yapacağız. Stoklarımızı en azından belli bir seviyeye getireceğiz diye. Ben böyle görüyorum. Çünkü kapasite kullanımının düşüyor olması iki veriyle birlikte çelişti. Hatta benim konuştuğum sanayicilerde de %75 nerede? %50 kapasitelere düşmüş. Hatta daha aşağısına düşmüş sanayiciler de var. Benim gördüğüm.
Tüketici güven endeksi ilginçtir. Yani siyaset tarafını da etkiler. Tüketici güven endeksinin dip yaptığı son dönemlerde Haziran 2022 idi. 63'e düşmüş tüketici güven endeksi. O günkü anketlerde AK Parti'nin bir daha seçim kazanamayacağı görülüyordu. Ama ondan sonra çok hızlı şekilde 2023 Mayıs'a geldiğimizde bayağı yukarıya taşıyabilmişti. Bunu işte gerek EYT, gerek zamlar, gerekse bazı popülist politikalarla. Şimdi de 80'e geldi. Bu da son 16 ayın zirvesi. Yani seçimlerden sonraki zirveyi görmüş olduk. O yüzden bu bize siyaseten de bazı şeyler söylüyor olabilir. Seçimlerin ne zaman olacağı Türkiye'de bilinmiyor ama seçimlerden bir 6 ay, bir sene öncesinde de tüketici güven endeksini yukarı çekmek için her şeyin yapılacağını da biliyoruz. Bunun nasıl, kimle nasıl yapılacağını da o dönem göreceğiz. Dediğim gibi reel kesim anında da tespitlerine tamamen katılıyorum. İstersen programımızı burada sonlandıralım. Tekrar Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun.
Kutlu olsun. Daha nice yüzyıllara sonsuz oyunun içerisinde kalmak nasip etsin.
İnşallah.